Ayrım 11, sayfa 140. Yuvarlak masanın ortasındaki Şamdan ve çevresindeki üç insan, ruh çağırarak eğlenmeye çalışan, ancak yetişkin ölçülerde olan çocuklara benziyorlardı. Salonun ışığı düşürülmüş, Şamdan'daki mumlar alevlenmiş, yüzler gölgelenmiş, gözler belirsizleşmişti. Asil, daha önceki seanslarda neler yaptığını kesinlikle anımsamıyor, ancak Gonca'dan aldığı parayı ne için kullanacağını biliyordu. Bu yüzden dikkatli olması ve Şefika'nın kuşku akıntısına kapılmasına neden olabilecek hiçbir davranışta bulunmaması gerekiyordu. 49 yaşındaki kadın, Asil'de herhangi bir değişikliği yakalayabilmek için sadece yüzünün etrafında avlanıyordu. Bakışlarını Asil'den ayırmıyor ve ilk hareketi bekliyordu. Asil ise 3 mum taşıyan Şamdan'ın en yüksek alevine bakıyor, gözlerini ateşle boyuyordu. Gonca bir an önce her şeyin sona ermesini istiyor ve sabırsızlığını sağ dizini sağ ayak parmaklarının üzerinde zıplatarak Türkçe'ye çeviriyordu. Konuşan Asil herkesi dondurdu. Her şeyi yazacağım. Gonca, bana kalemini ver. Bir de kağıda ihtiyacım var. Gonca'nın sandalyesinin ayağına yaslanmış çantasından çıkarılan kalem ve salonun uzak köşesindeki kütüphanesinin çekmecesinden çekilen kağıt Asil'in önüne itildi. Asil'in sol eli kalemi kavradı. Yanmış avuçlu sağ eli çeyrek yumruk olmuş, masada bir protez gibi duruyordu. Asil'in gözlerinin rengi mum alevinin de yardımıyla sürekli değişiyordu. Konuşacakmış gibi dudaklarını araladı. Ancak aralarından ses çıkmadı. Dudakları kapandı. Tekrar açıldı. 10 dakikaya yakın bir süre içinden ses çıkmayan ağzı sessiz kelimelerle konuşmaya devam etti. Asil, kimsenin görmediği biriyle kimsenin duymadığı biçimde konuşuyordu. Yüzünden, mimiklerinden ve açılıp kapanan ağzından anlaşılan buydu. Ve Asil durdu. Bu kez sesi duyuldu. Bir vasiyetname. Bir vasiyetname yazmak istiyor. Çünkü ölüyor. Şefika'nın çığlığı masanın üzerine düşüp kalktı. Gonca Şefika'ya bakarak işaret parmağını kapalı dudaklarına yapıştırdı. Kadın sustu. Sevdiğim kadın, senden istediklerim var. Asil hem konuşuyor hem de yazıyordu. Konuşması da el yazısı da kendisine ait değildi. Kabadan ayrılıyoruz. Buradaki halimiz tamamlandı. Başka bir hale gidiyoruz. Yeni bir hal. Hepimiz vasiyetnamelerimizi yazıyoruz. Ben de seni bekliyordum. Asil'i bekliyordum. Hoş geldiniz. Bilmeni istiyorum ki seni sonsuza dek seveceğim. Bilmeni istiyorum ki senden asla vazgeçmeyeceğim. Asil bana evleneceğini söyledi. Kalbinin taşıdığı sevginin büyüklüğünü biliyorum. Dünyayı senden ve sevginden mahrum bırakmak dönüştüğüm varlık için olanaksız. Kendini ve kutsal sevgini paylaşmanı istiyorum. Uğruna kalbinin çarpabileceği erkeği bulduysan onunla hayatını paylaş. Çünkü sevgiden başka güç yok ve paylaşılan sevgi kadar büyük sevgi yok. Sevdiğim kadın, mutlu ol. Sana bıraktığım vasiyet senin mutlu olman. Bir yıl sonra bugün tekrar buluşmak üzere. Yeni bir halde, yeni bir ışıkla, yeni bir sevgiyle. Hoşça kal. Asil, sen de hoşça kal. Kalemi uzaklaştırdığı kağıdın üzerine sağ ucunu yasladı. Banyoda yapmış olması gerekeni yaptı. Acıdan bağırdı. Kadınlar ani ve erkeksi çığlığın karşısında o kadar şaşırdılar ve korktular ki sandalyelerinden düşmeye ramak kala ayağa kalktılar. Gonca salonun ışığını yükseltmeye yarayan düğmeyi çevirdi. Asil ise bağırmaktan vazgeçmedi. Sol eliyle sağ bileğinden çekmesine rağmen kağıda yapışmış elini kurtaramıyordu. Sanki kağıt masaya, eli de kağıda çakılmıştı. Şefika'nın dudakları ve omuzları korkudan titriyordu. Gözlerini Asil'den ayıramıyor ve en az onun kadar bağırıyordu. Bu yüzden kendisini çağıran Asil'i duymuyordu. Ancak Gonca'nın yanına gitmesi ve kadının omuzlarından sarsmasıyla Asil'in ne dediğini anlayabildi. Gel buraya, sevdiğim kadın, gel buraya, dokun bana. Elime dokun, seni hissetmek istiyorum, ya şimdi ya hiç. Tercih hakkı Şefika'da olsaydı hiç derdi. Ama Gonca'nın dokun eline, baksana nasıl acı çekiyor diye bağırmasıyla korkak adımlar atarak Asil'in yanına kadar gelebildi. Ancak daha fazlasını yapamıyordu. Donmuştu, taşlaşmıştı, kurumuştu. Asil kadının elini alıp sağ elinin üzerine koyana kadar da öyle kaldı. Asil'in ani hareketi üzerine kadın tekrar çığlık atmaya başladı. Elini Asil'in elini sırtından çekmeye çalışıyor ama bileğinden yakalandığı için kımıldatamıyordu. Asil sustu. Kadının elini bıraktı. Kadın elini çekti. Asil elini kaldırdı ve kadınlara avucunu gösterdi. Derisi parçalanmış ve yanmış avucun ortasında bir imza vardı. Okunamayan ve parçalanmış bir imza. Vasiyetnamenin yazıldığı kalemdeki mürekkeple atılmış bir imza. Şefika'nın ölü kocasının imzası. Vasiyetname yerine Asil'in avucuna atılmış bir imza. Asil, Şefika'nın ölü kocasının imzasını salona dönerken koridorun duvarlarını süsleyen amatör tabloların sağ alt köşesinde görmüş ve gösterisinin senaryosunu o an yazmıştı. Ancak çizgileri toplanmış sulardan silinmiş olan bir ele sahipti ve avucundaki bataklığa imza atmak tahmin ettiğinden çok daha acı verecekti. Salona girip evet başlıyoruz dedikten sonra Kobo'yla iletişim kurabilmek için gereksinim duyduğu enerjiyi toplayabilmek adına meditasyon yapmak istediğini söylemişti. Bunun için yalnız kalmak istedi. Kadınlar salondan çıktı. Asil Gonca'nın çantasını fazla karıştırmak zorunda kalmadı. Aradığı kalemi buldu. Bağırmamak için çenesini kenetleyip anımsadığı imzayı parçalanmış avucuna attı. İmzanın çeyreği zeminin bozukluğu ve ıslaklığından ötürü eksik kaldı. Ama insani algının biçimleri tamamlama yeteneğine ve gösterinin inandırıcılığına güveniyordu. Kadınları salona çağırdığında imza sağ ucunda, kalem Gonca'nın çantasında, gösteri plan zihninde ve 10 bin Amerikan doları ceketinin iç cebindeydi. Asil her şeyin yerini öğrenmişti. Sağ ucunu Şefika'nın gördüğünden emin oldu ve ağlamaya başlayan kadını sakinleştirmeye çalışan Gonca'nın çabalarını izledi. Gonca her sarıldığında kadının omzundan sarkan gözlerle içi boşaltılmış bir hayvan gibi duran Asil'e bakıyor ve çıplak gözle gördüğü çıplak avucun bir kağıt tarafından nasıl yakıldığını çözmeye çalışıyordu. İmzaya Asil'in attığını tahmin edebiliyor çünkü solok olduğunu biliyordu. Vasiyetnamedeki el yazısı bir sismograftan çıkmış gibi çirkindi. Halbuki Asil ölmüş olan adamın el yazısını taklit edecek kadar konu üzerinde çalışmış olsaydı gösterisi kusursuz olacaktı. Ama küçük aksaklıkların bozamayacağı kadar yanmış bir avuca sahipti ve kadın hissettim, onu hissettim, bana dokunduğunu hissettim diyerek ağlıyordu. Her şeyle arasında para olduğu için her şeye belli bir uzaklıktan bakan Gonca, gösterideki yöneticilik rolünü anımsamakta gecikmedi. Asil'in eline pansuman yapmalıyız. Daha kötü olmadan bir şeyler yapmalıyız. Kocasından evlilik izni yazılı olarak almış olan kadın minnet dolu gözlerle baktığı Asil'in yanına koşup bir ceset gibi masanın üzerinde yatan sağ avucuna baktı. Belli belirsiz imzayı gözyaşı basmış gözleriyle gördü ve bir mucizeye tanıklık ettiğine emin oldu. Asil Bey, hastaneye gitmelisiniz. Acil servisi. Elinizin tedavi edilmesi lazım. Lütfen. Asil kendi sesiyle konuştu. Gidelim. Şefika kağıdı daha sonra kasaya koymak üzere masada bıraktı. Arabasının ön bahçeye getirilmesini emretmek için şoförünü aradı. Gonca'nın koluna girmiş olan ve gözlerinin rengi yer değişmiş gibi görünen Asil, sol eliyle Şefika'nın elini tuttu. Geniş antrede ayakta duruyorlardı. Kadının göz bebeklerine bakıp konuştu. Kocanız sizi seviyor. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Kendinizi mutlu edin. Kimse sizden başka bir şey istemiyor. Şefika içinde uçuşan bütün duygu balonlarını aynı anda patladığını hissetti. Sevinç, korku, hayranlık, her şey. Ruhu o kadar yükseldi ki ağzından düşenler sakat kaldı. Ben teşekkürler, sağ olun. Evden çıktıklarında arabanın arka kapısının önünde şoförün beklediğini gördüler. Kapı açıldı ve önce Asil sonra Gonca girdi. Düşen camın boşluğundan Gonca'nın arabadan taşan sesi duyuldu. Sizi arayacağım Şefika Hanım. Şefika'nın tek yapabileceği el sallamaktı. 49'dan 40 çıkmış, geriye Şefika'nın çocukluğu kalmıştı. Siyah arabanın arkasından kimsenin görmediği elini salladı. Koşarak eve girdi ve evleneceği erkeğe ulaşmak için bir telefon aramaya başladı. Şoförle konuştuktan sonra nereye bıraktığını anımsamadığı telefonu ölmüş kocasının vasiyetnamesinin yanında buldu. Üzerinde sayılar olan 4 düğmeye basıp durdu. Gerisi gelmedi. Çünkü parmağı havada, gözleri vasiyetnamede kalmıştı. Okuduğu son cümle telefonu kapatıp masaya koymasına neden oldu. Asil'in kalktığı sandalyeye çöktü ve toplanmış avuç sularının kana karışıp kirlettiği kağıdı iki elinin parmaklarıyla tuttu. Son cümleyi bir kez daha okudu. Metnin okunakla tek paragrafıydı. Yanılmadığından emin olmak için bir kez daha. Sevdiğim kadın, mutluluğunun bedeli şeytanın torunu olan Gonca'yı öldürmektir ve sen bunu ödeyeceksin. Eline ne oldu? Önemli değil anne, merak edilecek bir şey yok. Emin misin Asil? Küçük bir kaza, boş ver. Asil'e inanmayı öğrenmesi gerekiyordu. Hızlı öğrenmek için yapılması gerekenlerse inanıyormuş gibi davranmakla başlıyordu. Oğlunun aç olup olmadığını soran kadın hemen uyumak istiyorum anne yanıtını alınca üstelemedi ve Asil'in zihnine asla misafir olamayacağını anlayıp iyi geceler diledi. Asil odasının kapısını kapatıp ceketinden çektiği parayı masasının çekmecesine koydu. Soyunup yatağa uzandı. Sağ elini kalbinin üstüne, sol elini başının altına koydu. Beyaz tavandaki filmi izlemeye başladı. Bütün aktörlerin kendisi olduğu bir film. Gonca'nın, Şefika'nın, şoförün, Asil'in. Hatta banknotların üzerinde bile kendi yüzü vardı. Filmin sona ermesi için uyuması gerekiyordu. Uyudu. Rüyasında tanımadığı bir gezegende olduğunu gördü. Kobo. Yüzlerce güneşin aydınlattığı bir gökyüzü. Şeffaf bir gezegen. Bir küre değil, bir kare. İki boyutlu bir yüzey. Cam sokaklarda yürüyordu. Baktığı her yönde yıldızlar görüyordu. Şeffaf gezegenin altındaki ve üstündeki yıldızları. Kendisi dışında her şey şeffaftı. Asil Kobo'da yaşayan tek canlıydı. Taraflarından kurtuşatılmış olduğu binlerce yıldız tek hamlede kapalı gözlere dönüştüler. İkinci hamlede ise göz kapakları ardına dek açıldı. Asil uyandı. Gündüzün başladığını odasında gezen ışıktan anladı ve yataktan kalktı. Giyindi. Çekmecedeki parayı alıp pantolonunun ceplerine paylaştırdı. Banyo uğrayıp bedenini sokağa hazırladı. Üniversiteye gitmek üzere hazırlanan annesinin tek yanından öpüp dışarı çıktı. Diğer kalın duvarla sessiz evlerin önlerinden geçti. Evlerini akşam dönmek üzere terk edenlerle aynı kaldırımda yürüdü. Onlar arabalarını Asil taksiye bindi. Şehrin merkezine gitmek, aradığını bulmak demekti. Taksimetredeki miktarı okuyan şoförün sesiyle yolculuklarının sona erdiğini anladı. Taksiden indi. Önünden geçtiği bankta oturan ve öğrenciliğinin üniformasından belli olan genç kızın elinde Tanrı'nın maymununu gördü. Hiçbir şey hissetmedi. Elektronik makineler satan mağazaya girip hoş geldiniz diyen ilk kişiye gereksinim duyduğu düzeniyi anlattı. Hassas bir ses kaydedicisi ve sesleri istediği biçimde bir araya getirmesini sağlayacak makineleri satın alıp çıktı. Günün ilk müşterisi dövizle alışveriş yapmış ve kur farkı yüzünden gerektiğinden fazla kar bırakmıştı. Herkes memnundu. Asil dahil. Eve döndüğünde TSKT'e bırakılmış mesajları dinledi. Yayımcı, röportaj sorularının gönderildiğini ve bir an önce yanıtlanması gerektiğini söylüyordu. Mesajı silen Asil sol eli ve sağ koluyla kutuları odasına taşıdı. Kablolarla birbirine bağladığı makineleri çalıştırdı. İlk kaydetmek istediği ses gardırop kapağından çıkan gel kelimesiydi. Akşama kadar evdeki konuşan bütün nesnelerin kelimelerini kaydetti. Annesinin kapıyı açtığını duyduğunda sesleri istediği gibi sıralamaya çalışıyordu. Kendi nabzını ayarla temel bir ritmin üzerine kaydettiği sesleri dinledi. Beğenmedi. Kelimelerin yetersizliğine sinirlendi. İç organlarının gök cisimlerinin çıkardığı sesler ve söyledikleri kelimeler eksikti. Gök cisimlerinden al yuvarlarına kadar hareket eden her şeyin çıkardığı sesler eksikti. Onları kaydetmenin yollarını düşündü. Hem buldu hem bulamadı. Buldu çünkü çıkardıkları sesleri ölümsüzleştirecek düzenekleri tanıyordu. Bulamadı çünkü söz konusu düzenekler hiçbir yerde satılmıyordu. Yaratmak istediğine ulaşmak için elinde yeterince malzeme yoktu. Kollarını çırparak uçamayacağını anlayan ve gökyüzünde süzülen küçük kuşların ardından bakmakla yetinen ilk insan kadar sinirlendi. Yokovar'ın emrinde gerçekleştireceği yaratımın ölü doğduğunu anlayıp sabah satın aldığı makineleri gece evin önündeki çöp konteynerine teker teker attı. Düşünmekten eskimiş zihni şimdi ne yapacağım sorusu tarafından kırbaçlanıyordu. Ancak zihni bir çöl kadar çoraktı. Asil'in daha önce yaşamadığı bir hal. Daha önce hissetmediği bir boşluk. Yokovar'ın sonuna gelene kadar yaratması gerektiğini bilmesine rağmen zihni düşüncelerini sansürlüyordu. Asil'in zihni düşüncelerini Asil'den gizliyordu. Bunun bir nedeni olmalıydı. Bir yerde yanlış yapmış olmalıydı. Ancak herhangi bir yanlışlık söz konusu değildi. Asil ilerleyen Yokovar'ın neden olduğu seraplardan birini görüyordu. Ancak bunun farkında değildi. Atan kalbini söküp tuvalete çakan bir ressam gibi üç kitap yazmış ve erittiği düşüncelerinden tuğlalar döküp Yokovar'ın temelini inşa etmişti. Şimdi ise zihni nefes nefeseydi. Yorgundu, parçalanmıştı. Kullanılamaz hale gelmesine birkaç adım kalmıştı. Her insanın yokovarı bilgi, yetenek ve düşüncelerinin düzeyine göre biçim değiştirir. Her insanın yokovarının süresi farklıdır. Tek bir cümlede tamamlanabilecek olanlar da var. 50 hayat boyunca yaratılanların yetmediği de. Asil'in durumu ise hepsinden farklıdır. Çünkü yokovarının kendisi değil, beni yönetmektedir. Dolayısıyla beni, Asil'e danışmadan her şeyi yapabilir. Asil'i sadece sonuçlarla baş başa bırakabilir ve onun delilik deliğine kaçmasına neden olabilir. Çıkmayan seslerin peşine düşebilir, yaratması olanaksız eserlerin gölgeleriyle bedenini hayaletlerin insafına bırakabilir. Çünkü benim Asil'le ilişkisi organiktir, duygusal değil. Onu acımasız, onu sevmez ve ondan nefret etmez. Benim düşmanı olan bilgi, düşünce ve yeteneklerin duygularının olmaması gibi. Bu yüzden Asil'in zihni bir savaş alanıdır. Bu yüzden Asil'in zihni savaş sona erdiğinde en çok zarar görecek olandır. Asil'in beni kendi çizdiği yolda ilerliyordu. Bir yokovar yolu. bütün insanların sahip olduğu, ancak varlığını asla fark edemediği bir yol. Yolun sahibinden başka üzerinde kimsenin yürüyemeyeceği bir yol. Ne bir patika, ne bir sokak, en geniş uçak pistinden büyük bir yol. Asil'in yoka var yolu hayal kırıklığından da geçiyordu. Yaratmaya çalışmak ancak becerememek de Asil'in kaybetmesi gereken çabaların arasındaydı. Yaratılıklıktan yaratıcılığa geçmek için yaratmak uğruna ölmeye çalışmak ama hayatta kalmak. Bunun da acısını hissetmeli ve düşüncelerini bu acıyla beslemeliydi. Asil'in yolu canının yanmasından geçiyordu ama içliğin merkezine de paraşütle inilemiyordu. Yaratmaktan yoksun kalmanın acı gücü Asil'in zihnine yavaş yavaş doluyordu. Nereye gizlendikleri belli olmayan düşünceler birer birer ortaya çıkıyor, aralarındaki neden-sonuç ilişkileri fark edilir hale geliyordu. Asil'in zihni, Ben'in istediği gibi gelecek hamlesini gerçekleştirmek için bulut topluyordu. Düşünce bulutları, büyük yağmuru başlatacak olan bulutlar, büyük sel, beklenen sel, her şeyi alıp gidecek ve zihnin her köşesine bilgi, yetenek ve düşünceden arındıracak olan büyük sel. O anın gelmesine daha vardı. Ama Asil'in beni her şeyi planlamıştı. İnsanın hiçliğin merkezinde varlıktan ibaret kalmasıyla arasındaki en büyük engellerden biri iyilik bilgisiydi. Bu bilgi insana atılmış en büyük kazıklardan biriydi. Umut ve umutsuzluk arasında gidip gelirken açlıktan ölmesine neden olacak kadar belalı bir bilgi. Asil'in beni iyilik bilgisini kullanarak yaratacak ve yarattıkça zihnindeki iyilik bilgisi yok olacaktı. Bütün bunlardan habersiz ve uzun zamandır yapmadığı biçimde kendini öldürmenin yollarını düşünen Asil'in zihninde yeni bir cephe açıldı. Bu cephede savaşılacak olan düşman Asil'in inandığı, bildiği ve düşündüğü bir bilgiydi. İyilik ilk öğretilendi ancak gerçek değildi. Yaratılması olanaksız eserler gibi iyilik de bilinen boyutlar dahilinde var olmayacak kadar hayaliydi. Ancak bir yerlerde iyiliğin olduğuna inanan ve defalarca hayal kırıklığına uğramaktan mahvolmuş olan insanların yersiz çabaları kendilerini tanımalarını engelliyordu. Savaşlar, ihanetler ve yalanlar insana aitti. Ve pişmanlık ya da komşunun hayatını eleştirmek iyi olmaya yetmiyordu. Hiçbir şey iyi olmak için yeterli değildi. Çünkü dünya ve insan eti iyilikten yoksundu. İnsanlık çizginin diğer tarafındaydı. Ancak iyilik ve kötülüğü ayıran sınıra o kadar yakındı ki iyiliğin ne olduğunu biliyor ancak hayata geçiremiyordu. Vicdan kelimesi ve duygusu sınıra yakın olmaktan kaynaklanan bir sahtelikti. İnsan iyiliğe yakın olan bir kötüydü. Bu gerçeğin insan tarafından öğrenilmesinin zamanı gelmişti. Erişemeyeceği bir huzura sürekli arzulamaktan vazgeçmeli ve kendisiyle çelişmekten delirmeye son vermeliydi. Gelişimini engelleyen yüksek amaçlara sahip olmayı bırakmalı ve iyiliğe ulaşmak yerine içindeki kötülüğü dizginlemeyi öğrenmeliydi. Çünkü her ne kadar yakın olsa da iyilikle arasında asla aşamayacağı bir duvar vardı ve o duvara çarpıp parçalanmaktan vazgeçemiyordu. Her çarpışmada sınırdan daha da uzaklaşıyor ve kötülük topraklarının merkezine yaklaşıyordu. Ne yarattığı dinler, ne ahlak, ne de yasalar. Hiçbir işe yaramıyordu. Hatay'a 20 kilometre uzaklıkta yaşayan Suriyeli ne kadar Türkse, insan da o kadar iyiydi. İnsanlık doğumundan itibaren dinlediği iyiliğin masal olduğuna tanıklık etmeli ve göz kapaklarına oturmuş cehaleti savurup uyanmalıydı. Yatağına uzanmış olan Asil gözlerini açtı ve sonrakilerin adresini bilerek ilk adımını attı. İnsanların kötülüğünü insanlara kanıtlayacaktı. Bu kez kurgu olmayacaktı. Bu kez ardına gizlenilen kelimeler ya da sesler olmayacaktı. Her şey hayat kadar gerçek olacaktı. Bir belgesel kadar tartışmasız. Bir belgesel kadar kusursuz ve kusurlu. Gereksinim duyduğu tek şey insanları kışkırtmanın yollarını bulmaktı. Kötülüklerini kanıtlamak için. Birer kolden ibaret olan insan zihninin kapağını çelik bir levyeye dönüştüreceğini kışkırtıcıyla açacak ve içindeki kötülüğün çıplak göze görülmesini sağlayacaktı. Böylece insanlığın iyiliği gibi bir iddia tezgahtaki son meyve kadar çürüyecekti. Zihni yeni doğmuş bir bebeğinki gibi çalışmaya ve yaratıcı eserin neleri gerektirdiğine ilişkin liste gözlerinin önünden akmaya başlamıştı. Her zamanki gibi çağdaş dünyanın şiddetine gereksinimi vardı. Paraya. Birkaç saat önce çöp konteynerine attığı makineler için ödediği paraya ve daha fazlasına. Şimdilik yazdığı kitaplardan başka satabileceği ve kendisine para kazandırabilecek hiçbir şeye sahip değildi. Bu yüzden kitapları ve gelecekleriyle ilgilenmeliydi. Yataktan kalkıp iMac'in önüne oturdu. Röportaj sorularını yanıtlamak için. Yazmaya nasıl başladınız? Bir mektupla. Tanrı'nın Maymunu adlı kitabınızda Tanrı'nın tanrısızlığından söz ediyorsunuz. Bu fikri açabilir misiniz? Müslüman olduğunuzu varsayarak söylüyorum. Allahsızlık Allah'a mahsustur. İnsanın kaybetmekten korktuğu gibi bir tanrısı ancak Tanrı'nın tükenmeyen insanları vardır. Dolayısıyla sorgulanması gereken Tanrı'ya atfedilen niteliklerdir. Tanrı'nın varlığı yerine iyiliği ya da kötülüğü hakkında kuşkuya düşmek gerekir. Unutmamak gerekir ki Allah'ın dediğinin olduğu bir dünyada yaşıyor ve her saniye ölen bebeklere tanıklık ediyoruz. Üzerinde düşünülmesi gereken iki soru var. Birincisi, günümüz dünyası kimin eseridir? İnsanın mı, Tanrı'nın mı? İkincisi, insanlığın mutsuzluğa kutsal bir gereklilik midir? Yanıtları düşünmeye cesaret etmek, insanın kendine doğru atacağı ilk adım olacaktır. Klonlamanın anne ve babayla evlenmek isteyenlerin geliştirdikleri bir çözüm olduğunu söylüyorsunuz. Açıklar mısınız? Tıbba katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Klonlanması gereken insan değil, evrendir. Ancak o zaman her şey yeniden ve eksiksiz yaratılabilir. Çünkü insan bir sonuç, evrense bir nedendir. Yanlış bir sonucu tekrar yaratmanın hiçbir geçerli nedeni olamaz. Yeniden yaratılacak olan evrenden doğru sonuç elde etmek tek amaç olmalıdır. Klonlamanın tedavi amaçlı kullanımı insana asla yeterli gelmeyecektir. Klonlamanın kendisi bütün ilaçların aşırı dozlarından daha aşırıdır. Tek etkisi yan olandır. Ne tanrı, ne devlet, ne aile, ne de ben diyorsunuz. Ancak eski çağlardan beri toplumlar bunların üzerinde kurulmuştur. Bunların yokluğunda gelişecek olan düzensizlik insanlığın sonunu getirmeyecek midir? İnsanlığın sonu din ve devletin yaratıldığı gün gelmiştir. Aile ise din ve devlet yaratan bireyleri yetiştirmiştir. Sadece düşünmenizi istiyorum. Bunların olmadığı bir dünyanın derhal düzensizliğe düşeceğini düşünmenizin nedenini ve ne kadar şartlandığınızı anlamanızı istiyorum. Güneşin doğudan batması kadar aykırı gelen her düşüncenin nasıl yargılandığını düşünmenizi istiyorum. Yerçekimi düşünce değildir. Ama uçmak bir düşüncedir. Uğruna ölenlerin gerçekleştirdikleri bir düşünce. Bütün dogmalardan kaçmak da dogmatik bir tavır değil midir? Dogmalardan ve temeli benden önce atılmış olan hiçbir şeyden kaçmıyorum. Sadece derime yapışamadıklarını söylüyorum. Bu benim doğam. Kaygan derili bir insan olarak hiçbir şey tarafından tutulamam. Tutulmam için üzerime derimin kayganlığını yok eden kavramlar sürmeliyim. Bunların ilki de ailedir. Aileye bulanmış her insan bir gün devlet ve Tanrı ile yaşamak zorunda kalır. Aile bazen çekirdek, bazen de ilkel bir kabile olur. Ancak sonuç değişmez. İnsan kötülüğünden korktuğu için kendini cezalandıran bir yaratıktır. Bu gerçeğin ilan edilmesi ve insanlığın kendisiyle yüzleşmesi gerekmektedir. Kendinizden söz eder misiniz? Asil yaşayan kimdir? Asil yaşayan bir delidir. Anımsamadığı için geçmişi, önemsemediği için de geleceği yoktur. Alo, seni öldüreceğiz. Olur ama ne kadar para vereceksiniz? Yanıtın süzülmesi gereken deliklerden la noktasındaki kesintisiz sinyal gelmeye başladı. Telefonu kapatan Asil elindeki gazeteye tekrar baktı. Bir deli saçması, Allahsızlık Allah'a mahsustur başlıklı bir röportaj. Farkında olmadan gülümsedi. Tanrı'nın Maymunu'nun ikinci baskısı kitapçılara dağıtılmış ve Adil Ölmez'in azatı da yayınlanmıştı. Odasına çekilen Asil beyaz bir kağıdın üzerine ne kadar kötüsün yazdı. Altına da maddeler eklemeye başladı. Her birinin başında deney yazıyordu. Birinci deney, ikinci deney. Söz konusu deneylerin amacı insanın iyilik bilgisini dinamitlemekti. Bunun için yapılması gerekense insanların kışkırtıp kötülükleriyle yüzleşmelerini sağlamaktı. Şehrin farklı semtlerinde birden ortaya çıkacak olan çıplak kadınların ne kadar süre içinde tecavüze uğrayacaklarını kronometreyle tespit etmek deneylerden biriydi. Her defasında farklı sosyoekonomik niteliklere sahip bir semtler seçilecek ve tecavüzün gerçekleşmesi için geçmesi gereken süre kıyaslanacaktı. Üzerlerinde içeriklerine ilişkin bilgiler, fotoğraflar bulunan ve çocukların rol aldığı pornografi film kompakt diskleri banklarda, otogarlarda ve hava alanlarında, bekleme salonlarında terk edilecek ve kimler tarafından alındığı belirlenecekti. Filmleri alanlar takip edilecek ve sahte bir konu hakkında röportaj teklifiyle durdurulup kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyleri öğrenilecekti. Topraklarını işgal etmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yalvaran sahte insanların sahte mektup, elektronik posta ve faksları beyaz sayıya gönderilecekti. Hangi kentte ne kadar süre içinde bir çocuk fahişe bulunabildiğini belirlenecek ve kıyaslamalar yapılacaktı. Cuma namazından çıkanlara dağıtılacak olan cihatta boğaz kesmenin kutsal yöntemleri başlıklı resimli broşürlerin hangi camide ne kadar süre içinde tükendiği belirlenecekti. kanlar içinde sokakta yatan, yaralı bir adamın içinde para olduğu anlaşılabilen bir çantaya kelepçelenmiş bileğinin ne kadar süre içinde kesileceği belirlenecekti. Hangi kentte ne kadar sürede bir çocuğun silah ve mermi satın alabildiği belirlenecekti. Üzerinde orospu çocuğu PKK'lılar siktirin gidin yazan bir tişört giyen kişinin hangi kentte ne kadar süre saldırıya uğramadan dolaşabileceği belirlenecekti. Namus için cinayet işleyebileceğini iddia edenlerin çoğunlukla olduğu bölgelerde kız kardeşlerinin kızlık zarlarını delen kişinin başbakan olduğunu öğrendiklerinde olası tepkilerini soran anketler düzenlenecekti. Ve son olarak ülke çapındaki bir ankette tek bir soru sorulacaktı. Dünyayı yönetmek ister misiniz? Ne kadar kötüsün? Bir belgesel olacaktı. Yüzleri tanınmayan amatör aktör ve aktrislerin sergileyecekleri performans gerçek insanların gerçek tepkileriyle karşılanacaktı. İnsan kötülüğü üzerine sosyolojik bir araştırmadan ibaret olan projenin gerçekleşmesi için asile gereken her zamanki gibi paraydı ve gerektiğinde gizlenebilecek kameralar. Daha sonra kimin izleyeceğinin bir önemi yoktu, en azından şimdilik. Öncelikle yaratılmasıyla ilgilenilmesi gerekiyordu. Kimsenin böyle bir projeye yatırım yapmayacağını bilen Asil, kitaplarından gelen paranın asla yeterli olmayacağının farkına varmıştı. Çünkü üzerine cümleler kurduğu konular dilinde yazdığı insanların çok azını ilgilendiriyordu. Oysa Asil, Ne Kadar Kötüsün adındaki projenin dünya çapında gerçekleştirilmesi gerektiğini biliyor ve istediği tepkiyi ancak o zaman alabileceğini düşünüyordu. Şimdilik sınırlı olan deneylerini çoğaltmalı ve vatandaşı olduğu ülkenin yerelliğinde kalmalıydı. Ancak bütün bunlar gerçeği çevirmek için gereken parayı nereden bulacaktı? Fazla düşünmedi. Çünkü sorusunun yanıtı birkaç hafta önce duyduğu adla başlıyordu. Şefika. Tanıdığı tek ve en zengin insandı. Asile para verebilecek tek kişi. Gonca'yı öldürtmüş müydü? Önemli değil dedi Asil. Farkına olmadan yüksek bir sesle bir saniye için öldürtmeyi düşünmüş olsa bile yeter. Zaman kaybetmeden hazırlanıp evden çıktı. Bahçe içinde evin nerede olduğunu sokağıyla kaldırımıyla anımsıyordu. Unutulacak bir gece değildi çünkü. Ayrıca Asil'in zihni gerekeni unutmamayı öğrenmişti. Herhangi bir yaratım sürecinde kullanılmadıkları sürece. Taksiden indiğinde evin önündeydi. Kaldırım ile evin bahçesini ayıran yüksek demir parmaklı kapının üzerindeki düğmeye basıp bekledi. Buyurun. Sağ kulağının duyduğu ses üzerine başını o yöne çeviren Asil kendinden bir metre yukarıdaki kamerayı gördü. Kamerada Asil'e bakıyordu. Ben Asil, Şefik Hanım'la görüşmek istiyorum. Lütfen bekler misiniz? Asil bekledi. Şefika'ya ne anlatacağını bilmiyordu. Ancak mutlaka doğru kelimeleri bulacaktı. Sihirli kelimeleri. Ne de olsa Şefika'nın ölü kocasıyla aynı bedeni paylaştığı anlar olmuştu. Kan bağı olmasa da Şefika ile akraba sayılırlardı. Sol kulağının duyduğu bir ses üzerine başını o yöne çevirdi. Demir parmaklı kapı aralanmıştı. İtip bahçeye girdi. Taş bir kat patikadan yürüyüp üç katlı evin kapısına geldi. Kapıyı neyle çalacağını bulmaya çalışmasına gerek kalmadı. Adımını kapıya yükselen iki basamaktan ilkine attığında karşısına bir kadın çıktı. Şefika değildi. Hoş geldiniz hanımefendi, sizi bekliyor. Lütfen buyurun. Avucundan parça bırakmadığına emin olduğu eve girdi. Orta yaşlarının ortalarındaki kadını evin ikinci katına denk takip etti. Kapısı açık bir çalışma odasında siyah deri bir koltukta oturan Şefika okumakta olduğu kitabı yanındaki sehpaya bırakıp ayağa kalktı. Gülüyordu. İyiye işaretti. Hoş geldiniz Asil Bey, nasılsınız? Tokalaştılar. Hoş bulduk. Son görüşmemizden beri daha iyiyim. Aralarındaki ilişkinin düzeyini kadına anımsatması gerektiğini düşünmüştü. Kimin kim olduğunun baştan belirlenmesi konuşmanın geleceğini etkileyecekti. Şefika'nın anlık bir zayıflığın sonucu değildi. Medyumluk gösterisi. Şefika'nın hayatının en önemli gecesiydi. En azından Asil öyle olmasını istedi. Karşısındaki adamın bandajsız eline bakarak konuşan Şefika görüyorum dedi. Sevindim. Asil'in kılavuzu odadan çıkmadan önce ne içeceklerini sordu. Bir Türk kahvesi istiyordu Asil, şekerli. Lütfen oturun dedi Şefika, az önce kalktığı koltuğun yanındaki deri kanepeyi göstererek. Tabii ki merak ediyordu Asil'in ziyaretinin nedenini. Tabii ki öğrenecekti. Bakın diye başladı Asil. Sözü uzatmaya gerek yoktu. Bir merkez kuruyorum Hatay'da. Bir spiritüalizmi merkezi. Farklı deneylere sahip kişilerin bir araya gelip meditasyon yapacakları ve bilgilerini paylaşacakları bir merkez. Bir aşram, bir çiftlik, bir dergez. İstediğimiz gibi adlandırabilirsiniz. Önemli olan zihinsel gelişim eksenindeki yaşam biçimimizi yaygınlaştırmak. Öncelikle sizin de buranın bir parçası olmanızı istediğimi söylemeliyim. Deneyimleriniz benim için çok değerli. Ancak kişisel birikimim ve dostlarımın katkıları hayalimin sonuna kadar gitmem için yeterli değil. Katkılarınızı rica etmek için buradayım. Ne dersiniz? Şefika ilgiyle dinlemişti. İş kadınına duyduğu ilk cümlede son cümleyi tahmin etmesini sağlamıştı. Asil sözünü bitirinin ise hesabını çoktan yapmıştı. Asil Bey, çok önemli bir girişimden söz ediyorsunuz. Gerçekten önemli. Ve ben elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim. Ancak öncesinde ben de sizden bir şey isteyeceğim. Şefika sustu. Bir çift nefes alıp verdi ve konuşmaya devam etti. Aslında siz bana gelmeseydiniz ben de sizi bulacaktım. Gonca ile ilişkinizin boyutunu bilmiyorum. Ancak o kadının çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Evlenmek üzere olduğum kişiyle bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Benim için büyük bir şok oldu. Büyük bir hayal kırıklığı. Eşimin vasiyetnamesinin son cümlesinin anlamını ilk okuduğumda çözememiştim. Biliyormuş. Gonca'nın bana ihanet ettiğini biliyormuş. Artık onu affetmem imkansız. Eşimin son isteğini yerine getireceğim. Ama bana yardım etmeniz lazım. Gonca'ya hak ettiğini vermek için size ihtiyacım var. Evet, siz buna ne dersiniz? Suçtan daha güçlü bir tutkalı yoktur cümlesini bir yerlerden anımsayan Asil tereddüt etmedi. Nasıl bir yardımdan söz ediyorsunuz? Şefika konuşmadı, fısıldadı. Onu birlikte öldüreceğiz. Çünkü bunu başka kimsenin bilmesini istemiyorum. Sadece siz ve ben. Asil Gonca'yı ikinci kez öldürebilirdi. Sorun değildi. Seansımızın ücretini Gonca'ya ödediniz mi? Hayır, daha ödemedim. Hiçbir zaman ödemek zorunda kalmayacaksınız. Emin misiniz? Evet, peki ihaneti herhangi biriyle paylaştınız mı? Hayır, çünkü ne yapacağımı bilemedim. Beklemek istedim. Sevgilim hala evleneceğimizi düşünüyor. Tamam, şimdilik kimseye söylemeyin. Ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edin. Bu çok önemli. Gonca'yı öldürmek zorunda kalmayacağız. Çünkü intihar edecek. Ama daha önce merkezimize katkınızın ne olacağını öğrenmeliyim. Gonca'nın intiharı düşüncesine hayran kalan Şefika gülerek konuştu. Merkezinize katkım açık bir çek kadar olacaktır. Merak etmeyin. Asil o andan itibaren suçla bağlanmış olduğu Şefika'nın evinde kendini odasındaymış gibi rahat hissetti ve sırtını kanepeye yasladı. Gonca'yı intihara azimettirmek için gereksinim duyacağı araçlar olacaktı. Bunları Şefika sağlayacaktı. Kadından istediklerini açıklamak için Türk kahvesinin gelmesini bekledi. Kahve gelene kadar Şefika'yı bir seks köpeği olarak kullanıp kullanamayacağını düşündü. Kahve gelene kadar Şefika bir hafta öncesine kadar evlenmeyi planladı. Ancak tarafından aldatıldığı adamı kimi öldürteceğini düşündü. Duygularına karşı işlenen suçları cezasız bırakacak kadar duygusuz değildi. Adalet dağıtılacak kadar nakit parası vardı. Yerel bir tanrıça olacak kadar. Kiralık Azrail'lerinden birini bulmuş her tanrıça gibi kendini iyi hissediyordu.